Ayrım 14, faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 162. Su uyur düşman uyumazdı. Bu sefer de korumasız hedeflere yöneldiler ve Fethullah Gülen'in DGM'de açılan davasında savcı Nuh Mete Yüksel'e belge ve bilgi aktaran, yine irticai yapılanmalar, petrol, ekonomi ve birçok konuda araştırma yapan, gazeteci ve yazarlara belge yağdıran emekli binbaşı İhsan Güven 30 Nisan 2004 tarihinde evinde eşiyle birlikte öldürülüyordu. Ülkemizde ilk defa adalet dağıtan bir kurum saldırıya uğruyor, Danıştay'a yapılan baskın sonucu Başkan Yücel Özbilgin öldürülürken üyelerden biri hariç diğerleri yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyorlardı. Bu cinayetlerin Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı dönemine gelmesi tabii ki bir tesadüftü. Otorite zaafı veya haydi çakallar gün bugündür hiç değil. 2005 Ekim ayında PKK tarafından Türkiye'den Irak'a kaçırılan polisin babasına Balkan Aksu'nun oğlunu ihade kurtarabilir sözleri 22 Ocak 2006 tarihli gazetelerde yer alıyordu. O bir fırtına kuşuydu. En ağır rüzgarda bile rüzgara karşı uçtu. Böyle diyordu Güneş Erkul ilk kurşunda. 18 Aralık 2002 başkent Ankara. Portakal Çiçeği sokağındaki evine gitmek üzere olan Necip Hablemitoğlu, gözüne ve ensesine sıkılan kurşunlarla katledildi. O kurşunlar cesur bir cumhuriyet aydınının bedeninde Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve üniter yapısına sıkılmıştı. Necip Hablemitoğlu kimdi? Katıksız bir Kemalist'ti. Dolayısıyla tam bağımsız Türkiye'den yanaydı. Ülkesinin devleti ve ulusu ile bölünmez bütünlüğünün ödünsüz savunucusuydu. Bu cinayet onun gibi olanlara bir gözdağıydı. Onun susması kimlerin işine gelirdi? İşte ipuçları, işte yapıtlarından bazı kesitler. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy gibi Cumhuriyet şehitlerinin öldürülmesini planlayanların ortaya çıkarılamayışında olduğu gibi sadece araç olan tetikçilerin kim oldukları, ideolojileri, tabiyetleri, inanç ya da inançsızlıkları önemli değildir. Yanıltıcı olan sadece tetikçilere bakarak yargıya varmaktır. Doğru yaklaşım ise söz konusu Cumhuriyet şehitlerinin faaliyetlerinin en çok hangi dış ülkenin çıkarlarına zarar verdiğinin belirlenmesinin yanı sıra aynı kayıpları tekrar vermemek için caydırıcı önlemlerin alınmasıdır. Şeriatçı terörün ve batının kıskacındaki ülke Türkiye. Ankara'nın Cumhuriyet devrimlerinin simgesi, Anadolu kültürünün yansıması, Hitit güneşinin anası olduğu gerçeği gölgelenip bir terör başkenti olarak gösterildiği günümüzde, Ankara suikastları bu Kuvayi Milliye kentindeki ulusal bağımsızlık direncini kırma amacını taşımaktadır. Aslında Cumhuriyet bu kentte kurulduğu gibi yine bu kentte tarihe gömülmek istenmektedir. Gündemi istedikleri gibi değiştirme gücüne sahip etki ajanı gazetecilerin, politikacıların, akademisyenlerin ve iş adamlarının güdümündeki Türkiye'nin ulusal çıkarlara dayalı politikalar üretmesi ve uygulaması olanaksız hale getirilmiştir. Türkiye'de istihbarat kuruluşları Almanya'nın Türkiye içindeki 5. kol faaliyetlerinin farkında mıdırlar? Elbette ki evet. Ne var ki önlem alınamamaktadır. Önlemden vazgeçtik, kamuoyu bilgilendirilememektedir. Türkiye'nin sahipsizleştirilmesi sürecinin başlangıcıdır Necip Hablemitoğlu suikastı. Katilleri mi? Tabii ki bulunamadı. Önlem alınamaz ise Fethullah'ın devleti ele geçireceğini yazıyordu. Hablemitoğlu'na göre Fethullahçılık cürüm işlemek için kurulan bir teşekküldür. Anayasal düzeni değiştirmek için devleti ele geçirmeyi amaçlamak cürümlerin yani suçların en ağırıdır. Ayrıca yandaşlarını koruyup kolladığı için de mafya türü çıkar ağırlıklı bir organizasyondur. Fethullahçılık hem laikliğe karşı işlenen suçlar hem de organize suçlar kapsamında değerlendirmeye alınması acilen gereken bir oluşumdur. Uzun vadede siyasal ümmetçiliği öngören ipleri dışarıda bir şeriatçı organizasyonun Türkiye ve Türk dünyasına her an ihanet beklentisinden başka ne faydası olabilir ki? 28 Şubat sürecine bir katkı, organize suçlar ve Fethullahçılar. Bu arada daha vahim olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, ulusal bütünlüğümüze ve laik devlet yapısına karşı faaliyetleri ve bu faaliyetler sonrası ulaşmak istedikleri sonuç bu derece ortadayken ve bu denli karanlık bir örgütün uluslararası ölçekte ardına aldığı desteğin ve karmaşık ilişkilerin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde sessiz ve derinden ilerlemeleri ancak devleti yönetenlerin en iyimser bakışla bu ilerlemeyi görememesidir. Öyle ki devlet güvenliğinin zahafa uğraması pahasına, basit çıkar hesaplarına ya da makamından olma, düşman kazanma korkusuna dayalı ilgisizlik, sorumsuzluk, vurdum duymazlık, fırsatçılık, yandaşlık ve işbirlikçilik gibi tüm olumsuzlukların oluşturduğu bu bataklık zemin, devletin stratejik kurum ve kuruluşları içindeki Fethullahçı fidanların ormana dönüşmesine yol açacaktır. Köstebek Hablemitoğlu'na göre Fethullahçı ve diğer kökten dinci yapılanmalara karşı devlet erkiyle mücadele yapılmayıp bu mücadele sadece bir avuç cumhuriyet aydınına gönüllüsüne bırakılacak olursa ödenecek bedeller de giderek ağırlaşacaktır. Köstebek Şehit olan aydınlarımızı anmak yetmez. Neden ve kimler tarafından şehit edildiklerini anlamak, anlatmak gerek. Necip Hablemitoğlu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu gibi aydınlarımızın katledilmeleri üzerine şöyle yazdı. Cumhuriyete bağlı olduğunu söyleyen bizler de utanmadan ve sıkılmadan devrim şehitlerimizi sadece ölüm yıl dönümlerinde hatırlamaya devam edeceğiz. Neye can verdiklerinin nedenini sorgulamadan, hesabını sormadan. Köstebek Cumhuriyetimize karşı kutsal ittifak, bölücüler, gericiler, liboşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen tehditlerin en büyüğü ulusal birliğinin bozulmasıdır. Ulusal bilinç, ulusal birlik, 15 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket eden birkaç kişilik vatansever kurmay heyetinin 30 Ağustos zaferinin ardındaki asli güçtür. Ya bugün? Bugün demokrasinin ve ülke ulus bütünlüğünün önündeki en büyük tehlikeyi oluşturan, başta Fethullahçılar olmak üzere tüm şeriatçılar, bölücüler, sözde ilerici sosyalistler, dönek solcu olarak tanımlanan ikinci cumhuriyetçiler, ortak deyimleriyle TC'ye karşı ittifak görünümündeler. Hem de demokrasi, barış, hoşgörü, insan hakları gibi evrensel değerleri arkalarına alarak, Fethullah Gülen yapılanmasının tehdit potansiyeli ve varisleri. Bugün etki ajanları bir değil on binlerce. Onlar aramızda, üstelik bizi yönlendiren, yöneten her yerde. Kimi şeriatçı, kimi ülkücü, kimi sosyalist, kimi Kürtçü, kimi ortanın solunda, kimi merkez sağda, kimi kapitalist, kimi ikinci cumhuriyetçi. Ama nedense hepsi de demokrat, özgürlükçü, entelektüel, insan hakları savunucusu ve AB yanlısı. Güçleri destek aldıkları ülkelerden ve işgal ettikleri konumlardan geliyor. Etki ajanları, nüfus casusları ve Fethullahçılar raporu. Büyük Atatürk gençliğe hitabesinde sanki bugünün fotoğrafını çekmektedir. Ne var ki onun döneminde düşmanın topu tüfeğiyle mücadele ediliyordu. Şimdilerde kitle iletişim araçları, borsaları, IMF'si, Dünya Ticaret Örgütü ve her türlü ekonomik ve teknolojik olanakları var düşmanın. Sevri uygulatmak için top ve tüfekle Türkiye'ye güç yetiremeyen düşman, şimdilerde elindeki tüm olanakları kullanıyor aynı amaca ulaşmak için. Onun döneminde sadece bir Vahdettin, bir Damat Ferit, bir Ali Kemal, bir Dürrizade Abdullah vardı. Şimdilerde ise binlerce Vahdettin, Damat Ferit, Ali Kemal, Dürrizade Abdullah var aramızda işbirlikçi olarak ve bizi yönetiyorlar. Kaynaklarımızı, onurumuzu, umutlarımızı, geleceğimizi, bağımsızlığımızı, ulusal bütünlüğümüzü parça parça peşkeş çekiyorlar düşmana. Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimleri kadar gereksinim duyuyoruz yeni bir kuvayi milliye ruhuna. Etki ajanları, nüfuz casusları ve Fethullahçılar raporu. Necip Hablemitoğlu'nu şehit edenlerin onun hangi fikirlerini susturmak istediklerini ve birçok öngörüsünün de gerçekleştiğini gördük. Ömrünü Türk milletini işgale karşı uyandırmaya adayan Necip Hablemitoğlu bu mücadelesinin bedelini ödüyordu. Büyük ekonomik sıkıntılar, büyük baskılar gördü, sayısız tehditler aldı. Ama ölümden başka hiçbir şey onu durduramadı ve şöyle dedi. Almanlardan Fethullahçılara, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter ve laik yapısına göz diken tüm unsurlara karşı bunca zahmete ve mihnete değer mi diyorsanız, Atatürk'ün manevi mirasçısı olarak evet, değer diyorum. Çünkü Türk'üm ve başka Türkiye yok. Türkiye'de yasa dışı faaliyet gösteren Alman vakıflarının ülkemizin bütünlüğüne, laik cumhuriyet rejimine karşı çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirildikleri, yerli partnerleriyle birlikte irade birliğine vararak bir ittifak oluşturdukları, varmak istedikleri amacın Türkiye'nin emniyeti, birlik ve bütünlüğü, rejim için ciddi bir tehlike oluşturmak olduğu, mülkiye, vakıflar ve maliye müfettişlerinin raporları ile belgeleniyordu. Müfettişlerin bu tespitlerinden önce de Dr. Necip Hablemitoğlu, Alman vakıflarının ülkemiz için zararlı eylemlerini gün yüzüne çıkarmıştı. Ankara DGM Başsavcılığı, Alman vakıflarının ülke aleyhine olan eylemlerinden dolayı bu vakıfların yöneticilerine ve ilişkide oldukları yerli ortak arkadaşlarına dava açmıştı. İddianamenin açıklanmasıyla ortalığı ayağa kaldıran Almanlar, Türkiye'yi arka bahçeleri gibi gördüklerini de kanıtlıyorlar, bize sömürge muamelesinde bulunuyorlardı. İddianamenin hemen ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Rudolf Schmidt, Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyalı telefonla arayarak Alman hükümetinin Türkiye'deki gelişmelerden duyduğu rahatsızlıkla ilgili protestosunu iletiyordu. Tayyip Erdoğan 20 Kasım 2002 tarihinde Alman Başbakanının Alman vakıfları hakkında Ankara DGM'de açılan dava nedeniyle kendisini sıkıştırması karşısında bizde yargı bağımsızdır diyemiyor. Tam tersi Alman vakıfları davasını halledeceğiz diyordu. Tayyip'in kendilerine verdiği güvence karşısında tatmin olamayan Alman devleti iyice azgınlaşıyor, dört bir yandan saldırıya geçiyordu. Alman hükümeti iddianamenin derhal geri çekilerek DGM'nin davayı kapatmasını istiyordu. Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Thierse, Türk siyasetçilere Alman vakıfları davasına karşı çıkma çağrısı yapıyor ve şöyle diyordu. Vakıflar suçlu bulunursa bu Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyenlere şamar olacak. Bu sırada Alman gazeteleri de toplu olarak Ankara'yı hedef alıyor, vakıf davasından beraat etmezlerse Türkiye Avrupa Birliği rüyasını unutsun diyorlardı. Sanki Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alacaklarmış gibi. Her fırsatta Türkiye'de yargı bağımsız olmalı şeklinde beyanatlar veren Almanlar, yeraltı faaliyetleri ortaya çıkıp ülkemiz aleyhindeki hainlikleri belgelenince Türkiye hukuk devleti olmanın çok uzağında diyorlardı. Süddeutsche Zeitung gazetesi Türk hukuk çevrelerine dayandırdığı haberinde Türkiye'den ve AKP hükümetinden başka hiçbir ülkenin, hiçbir hükümetin kaldıramayacağı iftiralarda bulunuyor. Alman davasına bakan Ankara Bir No'lu DGM Başkanı Orhan Karadeniz'in iddianamenin ilgili olduğu alanda uzman olmadığı gibi diğer iki hakimin de birbirleriyle barışamayacak derecede kavgalı olduğu açıklamasını yapıyordu. Ancak bilgisizlikle suçladıkları mahkeme tarafından 2 ay gibi rekor sayılabilecek bir kısalıkta geçen süre içinde beraat ettiriliyorlardı. Dava sırasında inanılmaz bir olay daha yaşanıyor. Beraat kararını Almanlar mahkemeden önce kendileri ilan ediyorlardı. Mahkeme aşamasında başbakanlık koltuğunda oturan Abdullah Gül, dava ile ilgili her kararı anında Alman Dışişleri Bakanı'na iletiyor, telefonda sürekli olarak bilgiler veriyordu. Hatırlanacağı gibi o günlerde Tayyip de bir koşu Avustralya'ya gitmiş, Apo'ya sayın, şehitlerimize kelle demişti. Doktor Necip Hablemitoğlu Star TV'de Tayyip'i eleştirmiş, ülke için getireceği felaketleri anlatmış ve bu adamı susturun demişti. Ancak birkaç gün sonra bu değerli bilim adamı emniyet içinde yuvalanan Fethullahçı örgütün organize ettiği alçakça bir saldırıyla şehit edilmişti. Son zamanlarda işlenen cinayetlerdeki bazı izler oldukça dikkat çekiciydi. Hrant Dink cinayetinde başrolde yer alanlar F tipi örgütün elemanları iken bu elemanları istihdam eden Fethullah sicilli Trabzon İl Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek'ti. Olaya karışanların çoğunluğu Ramazan Akyürek'in ve polisin kullandığı muhbirlerdi. Malatya'da gerçekleştirilen zirve yayın evi katliamındaki failler yine emniyette yuvalanan malum örgüte çalışan isimlerdi. Malatya İl Emniyet Müdürü ise her Fethullah Gülen soruşturmasına yer alan ve komiser rütbesiyle görev yaptığı polis kolejinde Atatürkçü öğrencilere sergilediği olumsuz tavırlarla ünlenen Ali Osman Kahya'ydı. Doktor Necip Hablemitoğlu emniyet ve MİT içindeki Fethullahçı yapılanmayı deşifre eden Köstebek adlı kitabını bastırmaması için özellikle emniyet bünyesinden çok yoğun baskılar görüyor, tehditler alıyordu. Hablemitoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın ölüm de içeren tehditlerinden birkaç gün sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyordu. Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, dönemin başbakanı Abdullah Gül'ün namusu olarak kabul ettiği cinayeti çözmek için harcaması gereken mesaisinde Fethullahçı okulları ziyaret ediyor, burada adına yazılan şiirleri kabul ediyordu. Ha, bir de fıldır fıldır Hablemitoğlu'nun arşivini, dolayısıyla Fethullahçı emniyetçiler listesini arıyorlardı, başkalarının eline geçmesin diye. Osman Ak 1. sınıf emniyet müdürü, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısıydı, bugün Zonguldak Emniyet Müdürü. Fethullah Gülen'in yargılandığı Ankara DGM'de verdiği ifadede şöyle diyordu. Fethullah Gülen örgütünün silahlı gücünü dışarıda aramayın. Polis Fethullah Gülen örgütünün silahlı gücüdür. Soruşturmayı, daha doğrusu soruşturmamayı yürüten terörle mücadele ekibinin başı olan şahıs, Hablemitoğlu için aynen şu sözleri kullanıyordu cesedinin başında. Ergün, Hablemitoğlu kim? Niye basın bu kadar çok ilgileniyor? Bu olay çek veya senet davası mı? Oysa aynı şahıs daha önce Ankara TEM'de Hablemitoğlu'nu çok sevip saydığını, hatta onun inkılap tarihi derslerine girmek istediğini, ancak kendilerine başka hocanın geldiğini söylüyordu. Başka? Hablemitoğlu'nu televizyonlardaki tartışmalardan izlediğini, çok takdir ettiğini anlatıyor, tanışma arzusuyla beraber imzalı bir kitabını da istiyordu. Peki aynı şahıs Hablemitoğlu'nun cesedinin başında ne diyordu? Ergün, Hablemitoğlu kim? Niye basın bu kadar çok ilgileniyor? Bu olay çek veya senet davası mı? Aynı müdür menfur Danıştay saldırısını da soruşturmuştu. Ne tesadüf değil mi? Yerseniz tabii. Soruşturmadaki ilginçlikler sadece bu kadar mı? Kim demiş? Örneğin Emin Arslan'ın Hablemitoğlu'na gönderdiği baş müfettişin her gün ortalama 13 gibi evinden çıkan Hablemitoğlu'nu olay günü 4.20 gibi eşinin çalıştığı okulun santralinden eşinin yanında mı diye sorması. Öyle ya, her gün 13 gibi evden çıkan Hablemitoğlu o gün babasıyla sohbet etmek için 17'de dışarı çıkmıştı. Müfettiş Hablemitoğlu'nun ev ve cep telefonunu bilmesine ve yine Hablemitoğlu'nun babasının söylediğine göre ev ve cep telefonlarının sürekli açık olmasına rağmen neden eşinin hemen hemen hiç kimsenin bilmediği okulunun santral numarasını bulmuş, oradan eşini arayıp onun dersli olduğu cevabını alınca Hablemitoğlu yanında mı diye sormuştu. Say niye öyle yapmıştı? Oysa Hablemitoğlu'nu çok kolay arayabilirdi. Ama o daha yeterince tanımadığı Hablemitoğlu'nun eşini aramıştı. Eşiyle de görüşmemiş, Hablemitoğlu'nun orada olup olmadığını sormuştu. Baş müfettiş daha sonra kimlere ne bilgiler vermişti? Kim bilir? Baş müfettişin telefon numarası santralin telefonuna düşmese, görevli memur numarayı kaydetmese bu olay sır olarak kalacaktı. Baş müfettişin telefonu İber adlı bir şirkete aitti. Şirket ortakları da oldukça ilginç isimlerdi. Birincisi kendisi, ikincisi eşi, üçüncü ortak o günlerde nüfus işleri genel müdürü olan İlhan Atış, dördüncü ortak ise İlhan Atış'ın karısı. İlhan Atış, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi iken Tayyip ile ilgili soruşturmalarda suç bulamıyordu. Onun bu başarısı AKP iktidarında kendisine valilik kapısını açtı. Atış o günlerde Adana valisi oldu. Ne güzel değil mi? Bir yanda devlet memurluğu, diğer yanda şirket ortaklığı. Hem de ortakların baş harflerinden oluşan bir şirket. Tabii insanın aklına ilk anda şu soru da geliyor. Bilgisayar, yazılım vesaire dallarında faaliyet gösteren şirket hangi kurumla veya kurumlarla çalışıyordu? Bilemem ki. Cevapsız sorular sadece bu kadar mı? Olur mu? Neden? Ankara Amerikan Büyükelçiliği Hablemitoğlu şehit edilmeden 2 ay kadar önce sıfır olarak kiraladığı gri Brava marka otomobili içine yerleştirdiği 2 görevli ile birlikte Hablemitoğlu'nun evinin penceresinin önünde konuşlandırdı. Niye? Güya Amerikalıları koruyacaklarmış. Duy da inanma. Amerikalıların bina nire, Hablemitoğlu'nun evi nire. Amerikalılar Hablemitoğlu'nun evinde mi kalıyordu? Zira araba park ettiği yerden sadece Hablemitoğlu'nun evini, evinin salonunu, mutfağına kadar görüyordu. O halde bir daha soralım. Amerikan Büyükelçiliği niye Hablemitoğlu'nun katledilmesinden yaklaşık birkaç ay sonra arabayı kiraladığı maden ve petrol arama şirketine geri verdi? Yoksa Büyükelçilik Amerikalıları Hablemitoğlu'ndan mı koruyordu? Emniyet bu soruyu Amerikalılara niçin sormaz? Sormaz, soramaz. Sormadığı, soramadığı halde mani oluyor halimi arz etmeye hicabım der gibi bir boyun büküşle sessiz kalıyordu. Emniyetin bu olayda sergilediği garip tutumlar sadece bu kadar mı? Olur mu? Yaz yaz bitmez. Örneğin olayı soruşturmamak için soruşturanlar telefon baz kayıtlarını sağlıklı olarak takip ettiler mi? Ya da hiç mi takip etmediler? Meçhul. Mesela olay yerinin hemen dibinde bulunan park ve onun biraz üzerindeki bazı Kürt kökenli AKP'li bakanların ve Saadet Partililerin ortak olduğu yine PKK ve Hizbullah'tan ayrılmış ve emniyet ile işbirliği halinde olan isimlerin işlettiği iş yeri arandı mı? Öyle ya, o iş yerinin sahipleri cinayetten bir hafta öncesine kadar borçlarını ödeyemediği için icra takibindeydiler ve iş yerlerini bile açamıyorlardı. Ancak ne hikmetse olaydan sonra trilyonluk yatırımlara başladılar. Peki o iş yeri araştırılıp soruşturuldu mu? Cinayet günü soruşturmacıların olaydan 2 sene sonra bile haberdar olmadıkları olay yerinin 50 metre, evet evet 50 metre, sadece 50 metre ötesinde yer alan ve olay yeriyle Hablemitoğlu'nun evine giriş çıkışını, arabasını park ettiği alanı çok net gören, parkta dolaşan 5-6 kişinin girip çıktıkları o iş yeri neden araştırılıp sorulmadı? Yoksa oranın sahiplerinin polisle olan direkt bağlantıları mı bu duruma neden oldu? Say avuç içi kadar bir yer kaplayan ve Ankara'nın o en küçük parkı niye araştırılmadı? Bunda bir gariplik yok mu? Ziyaretçisinden çok daha fazla bekçisi olan bir park araştırılmaz mı? Üstelik katillerin ve gözcülerin çok kolay kamufle olabilecekleri bir yer araştırılmayacak da ne araştırılacak? O halde orası neden yok sayıldı? Peki bunlar soruşturulmadı da ne yapıldı? 14. ayrımın sonu. Sayfa 174.